Ayrım 33, 3. ikiz, Ken Follett, sayfa 391. Şimdi de konuşma sırası Steve'deydi. Bunu bütün gece prova etmiş durmuştu. Ayağa kalktı ve Jones Falls Üniversitesi'nin amacı nedir diye sordu. Dramatik bir etki yaratabilmek için bir süre bekledi. Yani tek bir sözcükle özetlenebilir. Bilgi. Amerikan toplumunda üniversitelerin rolünü kısaca tanımlamak isteseydik, üniversitenin işlevinin bilgi aramak ve bilgi dağıtmak olduğunu söyleyebilirdik. Steve kurul üyelerinden kendisini onaylamalarını rica eder gibi teker teker yüzlerine baktı. Jane Addlesborough konuşmayı başıyla onaylıyordu, ötekiler hiç renk vermediler. Steve kaldığı yerden sürdürdü. Bugün olduğu gibi yarın da bu görev herhangi bir saldırıya uğrayabilir. Gerçekleri şu ya da bu nedenle gizlemek isteyenler her zaman çıkabilir. Politik amaçlarla olsun, dinsel peşin yargılarla olsun. Barrington'a dönerek ya da ticari çıkarlarla olsun diye ekledi. Okul için düşünce özgürlüğünün ünden daha önemli olduğu görüşüne sanırım burada herkes katılacaktır. Bu bağımsızlık kişilerin vatandaşlık haklarına saygılı olmak gibi öteki yükümlülüklerle de dengeli olmalıdır. Üniversitenin bilgi izleme hakkını sonuna kadar savunması düşünen insanların gözündeki saygınlığını daha da arttıracaktır. Üniversiteyi eliyle göstererek, Jones Falls'un burada bulunan herkes için önemli bir yeri vardır dedi. Bir akademisyenin saygınlığı çalışmakta olduğu kuruluşunkiyle birlikte yükseliş ya da düşüş kaydedecektir. Vereceğiniz kararın özgür ve bağımsız bir akademik kuruluş olarak Jones Falls Üniversitesi'nin saygınlığını etkileyeceğini unutmayın. Bunu sizden rica ediyorum. Bilimsel bir araştırma programı ticari bir alışveriş için iptal mi edilmeli? Umarım böyle bir şey olmaz. Sanırım kurulunuz önemli olan gerçeğin ta kendisidir görüşünü sergileyerek Jones Falls Üniversitesi'nin saygınlığına destek olacaktır. Steve sözlerinin kurul üyelerini daha da etkileyebilmesi için bir süre onlara baktı. Yaptığı konuşmanın işlerini sızlatıp sızlatmadığını yüzlerinden okuyamazdı. Sonra yerine oturdu. Teşekkür ederim dedi Jack Barcın. Şimdi kurul üyeleri olmayanlar biz burada bu konuyu görüşürken lütfen dışarı çıksınlar. Steve Jeanne'ye kapıyı açtı, birlikte koridora çıktılar. Binadan ayrılarak bir ağacın gölgesinde dikilip beklediler. Jeanne'nin yüzü sinirden bembeyaz olmuştu. ''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu. ''Bizim kazanmamız gerek'' dedi Steve. ''Çünkü biz haklıyız.'' ''Peki kaybedersem ne yaparım ben? Nebraska'ya mı taşınacağım, öğretmenlik filan mı yapacağım? Yoksa Penny Watermeadow gibi hostes mi olacağım?'' ''Kim bu Penny Watermeadow?'' Soruyu yanıtlamaya kalmadan Steve'in omuz hizasında ileride bir şey gözüne takılınca durakladı. Steve başını çevirince Henry Quinn'i gördü, sigara içiyordu. ''İçeride çok güzel bir konuşma yaptın'' dedi Quinn. ''Umarım seninle aynı görüşte olduğumu söylersem seni küçümsediğimi düşünmezsin.'' Jeanne tiksinir gibi tuhaf bir ses çıkararak başını çevirdi. Steve ondan bağımsız hareket etmesini bildi. Avukatlardan mahkeme salonlarının dışında rakiplerine dostça davranmaları beklenirdi. Ayrıca günün birinde Quinn'den iş istemek durumunda da kalabilirdi. ''Teşekkür ederim'' dedi nazikçe. Quinn kuşkusuz kanıtları çok iyi değerlendirmesini bildin diyerek konuşmasını sürdürdü. Bu denli açık konuşarak Steve'i şaşırtmıştı. Ne var ki böyle durumlarda insanlar kendi çıkarları doğrultusunda oy kullanırlar. Kurul üyelerinin hepsi de yaşlı profesörler. Durum ne olursa olsun kendilerinden birine karşı genç bir öğretim üyesini desteklemeleri onlardan beklenemez. ''Hepsi de aydın insanlar'' dedi Steve. ''Aklı başında insanlar.'' Quinn bu söylenenleri başıyla onayladı. ''Haklı olabilirsin'' dedi Steve'in yüzüne uzun uzun baktıktan sonra. ''Neler olduğunu farkında mısın?'' diye sordu. Steve sakıngan bir tonda ''Ne demek istiyorsunuz?'' dedi. ''Barrington'ın bir şeylerden korktuğu açık. Konu adının kötüye çıkması filan değil bence. Neler döndüğünü senin ve Doktor Ferrami'nin bilip bilmediğinizi merak ediyorum doğrusu.''
''Sanırım biliyoruz'' dedi Steve ''ama şu anda kanıtlayamayız.''
''Peşini bırakmayın'' dedi Quinn. Sigarasını yere attı. İzmariti ayağıyla ezerken ''Ya Jim Proust başkan olursa? Tanrı korusun'' dedi ve uzaklaştı.
Steve bu da ne demek oluyor diye düşündü. Gizli aydınlardan mı yoksa?
Jack Barcın binanın giriş bölümüne çıktı ve eliyle onları çağırdı. Steve Jeanne'nin elini tutarak birlikte yeniden içeri girdiler.
Steve kurul üyelerinin yüzlerini bir bir incelerken Jack bacında göz göze geldi. Jane Ablesboro ona doğru bakarak hafifçe güldü. Bu iyiye işaretti. Umudu kanatlandı, kuş oldu. Herkes yerine oturdu. Jack Barge'ın kağıtları rastgele karıştırıp duruyordu. Oturumun saygınlığını yitirmeden yürütülmesine olanak verdiği için her iki tarafa da teşekkür ediyoruz dedi. Yüzüne ciddi bir ifade takınarak biraz durdu. Kararı oy birliğiyle aldık. Üniversite senatosuna Dr. Ferrami'nin işten atılmasını önermiş bulunuyoruz. Teşekkür ederim deyince Jean'i başını ellerinin arasına aldı. Jean'i sonunda yalnız kalınca kendini yatağının üzerine attı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Uzun uzun ağladı. Yastıkları yumrukluyor, bildiği ne kadar çirkin sözcük varsa hepsini kullanarak duvarlara bağırıp duruyordu. Daha sonra yorganı başına çekerek bir süre daha ağladı. Gözyaşlarıyla sırılsıklam olan çarşaf rimelden yol yol siyaha boyandı. Bir süre sonra kalktı, yüzünü yıkadı ve kendine kahve hazırlamaya koyuldu. ''Kanser olmadın ya'' dedi kendi kendine. ''Haydi bakalım aklını başına topla. Ama bu zordu işte. İşin ucunda ölüm yoktu. Yok olmasına yoktu da uğruna hayatını adadığı her şeyini yitirmişti işte.'' 21 yaşındaki hali geldi gözünün önüne. Okulunu birincilikle bitirmiş ve aynı yıl Mayfair Lights tenis turnuvasında ilk kupasını kazanmıştı. Tenis kortunda geleneksel zafer işareti yaparak kupayı havaya kaldırdığı anı hiç unutamıyordu. Dünya ayaklarının önünde uzanıyordu sanki. Şimdi düşünüyordu da ödülü havaya kaldıran kendisi değil de bir başkasıymış gibi geliyordu ona. Divana oturarak kahvesini içti. Babası olacak o ihtiyar piç televizyonunu çalmıştı. Bu yüzden sıkıntısını unutabilmek için o aptal renkli dizileri bile seyredemiyordu. Çikolata olsa domuz gibi tıkanırdı. Kafayı çekmeyi düşündü ama daha da keyfini kaçırabilirdi. Alışverişe mi çıksaydı acaba? Prova odasında büyük olasılıkla gözyaşlarını tutamayabilirdi. Zaten şu sıralar meteliğe kurşun sıkıyordu. Saat 2'ye doğru telefon çaldı. Jean'i hiç aldırmadı. Ne var ki arayan her kimse ısrar ediyordu. Telefon sesi dinlemekten usanınca sonunda açtı. Arayan Steve'di. Oturumdan hemen sonra Washington'a avukatıyla görüşmeye gitmişti. ''Şu anda avukatın ofisindeyim.'' dedi. ''Federal bürodan gelen listeyi odandan alabilmek için Jones Falls aleyhine dava açmanı istiyoruz. Tüm giderleri ailem karşılayacak. Üçüncü ikizi bulma şansını düşünürsek buna değer.'' diyorlar. ''Jean'i şu anda üçüncü ikizi düşünecek halde değilim.'' dedi. Steve bir süre sustu, ardından ''Bu benim için çok önemli.'' diyebildi. Jean'i iç çekti. ''Yoksa şu başıma gelenler yüzünden Steve'i çok mu üzdüm?'' Sonra onun üzüldüğü benim diye düşündü. Öyle düşündüğü için de utanır gibi oldu. ''Beni bağışla Steve'' dedi. ''Şu durumuma çok canım sıkılıyor. Sana elbette yardımcı olmak isterim. Ne yapmam gerekiyor?'' ''Hiçbir şey. İzin verirsen avukat hemen mahkemeye başvuracak.'' Jean'i bu konuyu tekrar düşünmeye başladı. ''Bu biraz tehlikeli olmaz mı? Diyeceğim bu başvurumu sanırım Jones Falls Üniversitesi'ne de haber verilecektir. O durumda Barrington Federal Büro listesinin yerini öğrenmiş olacak ve bizden önce davranıp listeyi ele geçirecektir.'' ''Lanet olsun, haklısın. Ben bu durumu ona anlatırım.'' Bunun üzere telefonda başka birisi ''Dr. Ferrami, ben Runciman Brewer'' dedi. ''Şu anda Steve'le o konuyu görüşüyoruz. Bu veri tam olarak nerede şimdi?'' ''Yazı masamın çekmecesinde, üzerindeki etikette alışveriş listesi yazılı olan diskette.'' ''Ne aradığımızı açıkça belirtmeden odana girmek için bir başvuru yapabiliriz.'' ''Sanırım işte o zaman bilgisayarımda ne var ne yok hepsini silerler, disketlerimi de öyle.'' ''Aklıma daha parlak bir fikir gelmiyor.'' ''Steve, bize bir hırsız gerekecek.'' dedi. ''Ah tanrım.'' dedi Jean'i. ''Ne? Baban var ya.'' ''Avukat, bir şey mi oldu Doktor Ferrami?'' dedi. ''Şu mahkemeye başvurma işini biraz erteleyebilir misiniz?'' ''Evet, zaten pazartesiden önce hazırlanamayız da neden sordun?'' ''Aklıma bir fikir geldi de önce o işi kıvırıp kıvıramayacağımı anlamalıyım. Kıvıramayacak olursam gelecek hafta yasal yolu deneriz Steve.'' ''Seni dinliyorum. Beni sonra telefonla ara.'' ''Olur.'' Jean'i telefonu kapadı. Babası ofisine girebilirdi. Babası Patty'nin evinde kalıyordu. Cebinde 5 parası yoktu, bu yüzden bir yere çıkamıyordu. Babası kızına borçlu sayılırdı. ''Ah aslanım, ona borçluydu elbet.'' Şu üçüncü ikizi bir bulsa Steve kurtuldu demekti. Barrington'la arkadaşlarının 70'li yıllarda ne haltlar karıştırdıklarını bir kanıtlayabilse yeniden işinin başına dönebilirdi. Babasından böyle bir iş isteyebilir miydi? Yasalara aykırı bir işti bu. Evdeki hesap çarşıya uymazsa babası kodesi boyladı demekti. Babası yıllardır o tehlikeyi göze alıyordu zaten ama bu kez buna kendisi neden olacaktı. Babam yakalanmayacak dedi içinden. Kapının zili çalın. Evet dedi Jeannie, kimsiniz?
Ben Will Temple.
Will mi? Sana iki tane e-mail yollamıştım, onları almadın mı? Will Temple'ın ne işi vardı burada? İçeri gir dedi ve düğmeye bastı. Will merdivenleri çıktı. Üzerinde haki bir pantolonla lacivert bir polo gömlek vardı. Saçları kısacık kesilmişti. Jeannie'nin çok sevdiği kumral sakalı olduğu gibi duruyordu. Bu kez çalı gibi asi bir görünümü yoktu. Güzelce düzeltilerek bir keçi sakal çıkmıştı ortaya. Mirasçı kız anlaşılan onu derleyip toplamıştı. Şimdi öpmesi için ona yanağını uzatamazdı elbet. Neler çektirmemişti ona. Tokalaşması için elini uzattı.
''Bu benim için sürpriz oldu.'' dedi. ''İki gündür e-maillerimi alamıyordum.''
Bir konferansa katılmak için Washington'a kadar gelmişken araba kiralayıp buraya kadar uzandım.
''Kahve ister misin?''
''Elbette isterim.''
''Otursana.'' Jeannie yeniden kahve yapmaya koyuldu. Will bir yandan odanın içini inceliyordu. ''Güzel bir daire.'' dedi. ''Teşekkür ederim.''
''Çok farklı.''
''Bizim o eski yerimizden farklı demek istiyorsun.''
Minneapolis'teki dairelerinin oturma odası çok genişti. Divanlar, bisiklet tekerlekleri, tenis raketleri, gitarlarla tıka basa doldurulmuş tertipsiz bir yerdi. Bu oda onun yanında tertemizdi.
Bağınıklık oldum olası hoşuma gitmez dedi Jeannie.
Eskiden severdin ama.
Severdim fakat her şey değişiyor işte.
Will söylenenleri başıyla onayladıktan sonra konuyu değiştirdi. New York Times'ın hakkında yazdıklarını okudum ama çok saçma.
Yazı tamamen beni hedef alıyordu. Bugün de işimden atıldım.
Olamaz. Jeannie Will'in kahvesini doldurduktan sonra karşısına oturdu ve ona bugünkü oturumun öyküsünü anlattı. Sözünü bitirince Will, şu Steve denen adam onun hakkındaki duygularında ciddi misin dedi.
Bilmiyorum, daha karar vermiş değilim.
Onunla çıkıyor musun?
Hayır ama o çıkmayı istiyor. Çok da hoşlanıyorum ondan. Senden ne haber? Hala Georgina Tinkerton Ross'la mısın?
Hayır değilim. Will üzgün bir yüz ifadesiyle başını iki yana salladı. Jeannie, ben aslında buraya seninle ilişkimizi kesmenin hayatta yaptığım en büyük hata olduğunu söylemeye geldim. O kadar üzgün görünmesi Jeannie'nin içine dokundu. Gerçi onu terk etmiş olmaktan pişmanlık duymasına çok sevinmişti. Ama gene de onun mutsuz olmasını istemezdi. Seninle olduğum sürece çok mutluydum. Güçlü ve sağlıklısın. Üstelik de iyi bir insansın. Ayrıca çok da zekisin. İlişkide olduğum insanın akıllı olmasını isterim. Biz birbirimize denktik. Birbirimizi ne çok sevdik.
O sıralar çok acı çektim ama atlattım artık.
Ben atlattığımı söyleyemem. Jeannie alıcı gözle şöyle bir baktı. Will iri yarı bir adamdı. Ne var ki Steve kadar sevimli değildi. Sert ve haşin de olsa alımlıydı. Bir doktorun bir yaraya dokunması gibi cinsel dürtüsünü zorladığı halde en ufak bir yanıt alamadı. Bir zamanlar Will'in güçlü, kuvvetli bedeni karşısında duyduğu karşı konulmaz fiziksel arzudan en ufak bir eser kalmamıştı. Her şey ortadaydı. Jeannie'den tekrar ona dönmesini istemeye gelmişti. Ona ne yanıt vereceğini biliyordu. Artık onu istemiyordu. Hem bir hafta kadar da geç kalmıştı. İstediği şeyi geri çevirerek onu aşağılamamak, acı çektirmemek çok daha nazik bir hareket olurdu. Jeannie ayağa kalktı. Will, yapılacak çok önemli bir işim var, acele etmeliyim. Mesajların elime geçseydi ne iyi olurdu, birlikte bir süre daha geçirebilirdik. Will, Jeannie'nin bunları söylerken neyi ima ettiğini anlayınca daha da üzüldü. Çok fena dedi ve o da ayağa kalktı. Jeannie tokalaşmak için elini uzattı. Uğradığın için teşekkürler. Will öpmek için onu kendine doğru çekti ama Jeannie yanağını uzatmakla yetindi. Will yanağını hafifçe öptükten sonra onu bıraktı. Senaryomuzu yeniden yazmayı çok isterdim dedi. Onu mutlu sonla bitirmek isterdim.
Güle güle Will.
Hoşça kal Jeannie. Will merdivenlerden inip kapıdan çıkıncaya kadar Jeannie arkasından baktı. Tam o sırada telefon çaldı. Jeannie alo dedi. Başa gelebilecek en kötü şey işten atılmak değildir. Telefon eden bir erkekti, sesi boğuk boğuk çıkıyordu. Kim olduğunu gizlemek için konuşurken ağzına bir şey tıkamış gibiydi.
Kimsiniz dedi Jeannie.
Seni ilgilendirmeyen şeylere sakın bir daha burnunu sokma.
Kim olabilir bu yahu? Ne gibi şey der?
Philadelphia'da karşılaştığın o adam hani seni öldüreceğini sanmıştın ya.
Jeannie soluğunu tuttu, birden müthiş bir korkuya kapıldı. Ses konuşmasını sürdürdü. O adam çekip gitti ve her şeyi alt üst etti ama seni gene ziyarete gelebilir.
Jeannie ah tanrım diye fısıldadı. Haberin olsun.
Klik diye bir ses duyuldu ve telefon kapandı. Bugüne kadar hiç kimse onu ölümle tehdit etmemişti. Bir başkasının hayatına son vermek istemesi ne korkunç şeydi. Korkudan ne yapacağına karar veremedi. Ne yapmam gerekiyor şimdi? Aklını başına toplayabilmek için divanın üzerine oturdu. Bir an her şeyden vazgeçmeyi geçirdi kafasından. Bu güçlü ve karanlık düşmanlarla savaşıma devam edemeyecek kadar yaralı ve takatsızdı. Onu işten atmışlar, saldırmışlar, ofisinde arama yapmışlar, e-mailini çalmışlardı. Her şeyi yapabilecekleri anlaşılıyordu. Belki onu gerçekten de öldürebilirlerdi. Bu bir haksızlıktı. Ne hakları vardı buna? İyi bir bilim insanıydı, kariyerini yok etmişlerdi. Lisa'nın ırzına tecavüz etti diye Steve'in kodese tıkıldığını görmek istemişlerdi. Şimdi de ölümle tehdit ediyorlardı. Kafası iyice kızmaya başladı. Kim olduklarını sanıyordu bunlar? Kendi çıkarları için her şeyi yapabileceklerini mi sanıyorlardı? Bu yolda hiç kimseyi umursamayan, kendini beğenmiş kılbaz heriflerin onu mahvetmelerine izin vermeyecekti. Bunları düşündükçe daha da öfkelendi. Savaşı onların kazanmalarına izin vermeyeceğim dedi içinden. Onların canlarını okumaya gücüm yeter benim. Güçlü olmalıyım. Beni ölümle tehdit etmeye, beni uyararak her şeyden uzaklaştırmaya güçleri yetmemeli. Bu gücümü kullanacağım. Değil mi ki onlara dünyayı zindan edebilirim? Gerisi vız gelir bana. Hiçbir şey umurumda değil. Hem akıllıyım hem de kararlıyım. Bana bugüne bugün Jeannie Ferrami derler. Dikkat edin piç herifler. Geliyorum işte. 41. Bölüm. Jeannie'nin babası Patty'nin darmadağın oturma odasındaki divana oturmuş televizyonda hastane dizisini seyrediyordu. Bir yandan da önünde bir fincan kahve havuçlu kek yiyordu. Jeannie içeri girip de karşısında onu görünce kendini kaybetti.
''Sen bana bunu nasıl yapabilirsin?'' diye bağırdı. ''Sen nasıl olur da kendi öz kızının evini soyabilirsin?''
Adam birden ayağa fırlayınca kahvesi etrafa saçıldı, elindeki kek yere düştü. Jeannie'nin arkasından Patty de içeri girdi.
''Rica ederim rezalet çıkarmayın.'' dedi. ''Zip neredeyse gelir.''
''Özür dilerim Jeannie.'' dedi babası. ''Çok mahcubum.'' Patty yere diz çökerek elindeki kağıt mendille dökülen kahveyi kurulamaya başladı. Ekranda operatör önlüğü giymiş yakışıklı bir doktor güzel bir kadını öpüyordu.
Meteliye kurşun attığımı biliyorsun dedi. Annemi yani karını daha temiz pak bir bakım yurduna yatırabilmek için para biriktirmeye çalıştığımı da biliyorsun.
Ama sen gene de tutup benim o boktan televizyonumu çalabiliyorsun.
Küfretmesene.
Tanrım sen bana sabır ver.
''Ben şimdi kesinlikle yeni bir televizyon alamam.''
Patty onu rahat bıraksana Jeannie dedi.
''Ama öğrenmek istiyorum. Böyle bir şeyi nasıl yapabildin?''
Adam Jeannie'yi şaşırtan ani bir kararla ''Peki anlatayım öylese.'' dedi. ''Bunu neden yaptığımı söyleyeceğim. Lanet olsun sinirlerime hakim olamadım işte.'' diyerek sürdürdü ve ağlamaya başladı. ''Başkalarının evini soymaya korktuğum ve de yaşlandığım için ben de kendi kızımın evini soydum. Şimdi anladın mı nedenini?''
Babası o denli dokunaklı konuşuyordu ki Jeannie'nin öfkesi bir anda dağılıverdi.
''Ah özür dilerim babacığım.'' dedi. ''Sen otur ben elektrik süpürgesini getiririm.''
Ters yüz olmuş fincanı yerden kaldırarak mutfağa götürdü. Elektrik süpürgesini getirerek yerlerdeki kek kırıntılarını aldı. Patty'de dökülen kahveyi kurulamayı bitirdi. Babası yeniden yerine otururken ''Ben sizlere layık bir baba olamadım bunu biliyorum.'' dedi. Ekranda operatör birlikte bir yerlere gidelim ikimiz tek başımıza harika bir yerlere dedi. Kadın peki karın ne olacak deyince adamın suratı asıldı. Jeannie kalktı televizyonu kapattı ve geldi gene babasının yanına oturdu. Sonra merakla sordu.
Ne demek sinirlerime hakim olamadı bir şey mi olduydu?
Babası içini çekti. Kodes'ten çıkınca Georgetown'da bir binayı dikizledim. Küçük bir iş yeriydi. Mimarlık bürosu gibi bir yerdi. Memurlarına daha yeni 15-20 kadar bilgisayar, yazıcı, faks makinesi şu bu alınmıştı. Bana tüyoyu veren bu donanımları onlara satan adamdı. Adam malları benden geri alacak ama büro sigortadan parasını alınca malları tekrar büroya satacaktı. Böylece elime 10.000 dolar geçecekti.
Patty, bu anlattıklarını çocukların duymasını istemiyorum dedi. Onların koridorda olup olmadıklarını kontrol ettikten sonra oda kapısını kapadı.
Jean'i babasına sordu. Ne oldu da işler ters gitti?
Kamyoneti geri geri yaparak binanın arkasına park ettim. Sonra da alarmı çalışamaz duruma getirdim ve servis kapısını açtım. Bu arada beni bir polis görse ne yaparım diye düşünmeye başladım. Eskiden olsa hiç aldırmazdım. Ama şu son 10 yıldır oluyor işte. Neyse, o kadar korktum ki titremeye başladım. İçeriye girdim, bilgisayarlardan birinin fişini çektim, dışarı çıkararak kamyonete koydum ve hemen gazladım. Ertesi günde senin oraya geldim işte.
Sonra da benim evi soydun.
Benim hiç böyle bir niyetim yoktu tatlım. Ayaklarımın üzerinde durmama yardımcı olacağını, bana çalışabileceğim doğru dürüst bir iş bulabileceğini düşündüm. Ama sonra sen evden çıkınca eski huylarım depreşti. Orada otururken sete bakıyor, bir yandan da onu satarsam elime 200 dolar geçebileceğini düşünüyordum. Televizyon en az 100 dolar eder dedim içimden. Bunun üzerine ben de çaldım. Hepsini sattıktan sonra da kendimi öldürmeyi geçirdim kafamdan, yemin ediyorum.
Ama öldürmedin.
Genie dedi Patty. Birkaç bardak içki içtim, sonra da pokere daldım. Ertesi sabah cebimde 5 para kalmamıştı.
Demek sonra da Patty'yi görmeye geldin, öyle mi?
Ama aynı şeyi sana da yapmayacağım Patty. Hiç kimseye yapmayacağım artık. Bundan böyle doğruluktan şaşmayacağım.
İyi de edersin dedi Patty.
Başka seçeneğim yok zaten. Bunu yapmak zorundayım.
Ama daha değil dedi Jean'e. Ötekiler dik dik Jean'in yüzüne baktılar. Patty kaygılı bir tonla,
sen ne demek istiyorsun Jean'e dedi.
Jean'i babasına dönerek, şimdi yapman gereken bir iş daha var dedi. Benim için bir gece soygunu, hem de bu gece.
33. ayrımın sonu. Sayfa 404.